Kahverengi. Hande Altaylı. 6. ayrım. "Hiç gidiyor musunuz Yaslıhan'a?" diye sordu Fırat. "Hayır, üniversiteye başladığımdan beri hiç gitmedim." Onun kendisini hatırlamadığına inanamıyordu. "Narin ailesiyle pek görüşmüyor. Daha doğrusu hiç görüşmüyor. Değil mi Nar?" diye lafa girdi Deniz. Narin başını salladı ve konuyu değiştirmek için Irmağa, "Niye gidiyorsun Cenevre'ye?" diye sordu ama cevabı dinlemedi. Kendisini tuhaf bir hayalin kahramanı gibi hissediyordu. Önüne konan kahvenin tadı bile kahve gibi değildi. Neyse ki orada oturdukları süre boyunca Fırat bakışlarını Narin'e pek az çevirdi ve Deniz'in düşük çenesi konuşmaları Yaslıhan'ın uzağında tuttu. Irmak ve Fırat yaklaşık 4 aydır birlikteydiler. Ama Narin ve Deniz'in bu ilişkiden daha birkaç hafta önce haberleri olmuştu. Irmak'ın özel hayatını saklama konusunda Greta Garbo ile yarışabilecek bir takıntısı vardı. Sanki herkes onun yaşadıklarını çok merak ediyormuş gibi korumaya almıştı kendini. Oysa Narin'in umurunda bile değildi Irmak'ın ne yaptığı. Deniz'e gelince onun zaten hiçbir şey umurunda değildi. Kardeşinin sevgilisini ilk kez dün akşamki partide görmüştü. Narin, arkadaşının insanları etkilemeyi ne kadar sevdiğini çok iyi biliyordu. Yeni tanıştığı insanlar Deniz için öteden beri sonsuz bir heyecan kaynağıydı. Onların sevgisini ve hayranlığını kazanmaya bayılırdı. Karşısına çıkan her yeni insanla yeniden doğardı ve Narin onun bu halini bazen eğlenceli, bazen de tahammül edilmez bulurdu. Deniz'in numaralarını ezberlemişti artık. Karşısındakinin zayıf noktalarını, hassasiyetlerini çabucak hissettiğini, kendine ona göre bir rol seçip daha önce çeşitli vesilelerle defalarca oynadığı bu role bürünüverdiğini çok iyi biliyordu. Duyarlı sanatsever, çocuk kadın, femme fatale, büyük gezgin, zeki iş kadını ya da parti yıldızı. O sırada hangisi işine geliyorsa o oluverirdi Deniz. Narin onun insanları etkilemek için bu kadar çaba harcamasını hiç anlayamıyordu. Deniz o gün hiç durmadan bir şeyler anlatıyordu. Ama Narin dikkatini ona vermek bir yana, soluk almakta dahi zorlandığından konuşulanları takip edemiyordu. Ara ara kulağına Fırat'ın sesinden bazı cümleler çalınıyor, sadece Fırat'ın söylediklerini duyuyordu. Bir bankanın genel müdür yardımcısı olmuştu Fırat. Onun bir zamanlar Yaslıhan sokaklarında yürüdüğüne inanmak mümkün değildi. Aynı şey Narin için de geçerliydi elbette. Yaslıhan onun içinde çok geride kalmıştı. Yıllar, insanlar, olaylar akmıştı o günlerin üzerinden. "Siz ne iş yapıyorsunuz?" Fırat'ın sorusu Narin'i düşüncelerinden kopardı. "Efendim, çalışıyor musunuz?" "Ha evet, avukatım ben. Bir hukuk bürosunda çalışıyorum. Ticaret davalarına bakıyorum." "Doğru ya, Irmak söylemişti. Deniz'le üniversiteden arkadaştınız değil mi?" "O olmasa ben hayatta okulu bitiremezdim," diye lafa karıştı Deniz. "Dün geceki haline bakma, çok çalışkandır Nar. Daha doğrusu okulda çalışkandı, artık işkolik oldu. Öğlen 2 civarında aile şirketindeki ofisine uğrayıp saat 5'te çıkan Deniz için Narin'in çalışma temposu kabul edilemezdi. Onun bakış açısına göre insanlar bütün gayretlerini daha az çalışmak için harcamalıydılar. Narin gibi çok çalışanlar Deniz'in gözünde hayatın nasıl yaşanması gerektiğini bilmeyenlerdi. Fırat başka soru sormadı. Narin bir ara onun uzanıp Irmak'ın elini tuttuğunu ve Irmak'ın da ona hayranlıkla baktığını görünce huzursuzlandı. Bazı insanlar ve onlara ait anıların mazide kalması daha iyiydi. Hiç değişmeden, değiştirilmeden, yeniden yazılmadan, sessizce unutuluşa bırakılmalıydılar ve bu anılar albümüne yeni kareler eklenmemeliydi. Kimsenin gücü bütün bir ömrü sırtında taşımaya yetmezdi. Fırat, Yeniköy'deki kahvede Irmak'ın saçlarını okşamamalıydı. Kafası zaten yeterince karışık olan insanoğluna neden böyle oyunlar oynuyordu Tanrı acaba? Sadece bir tesadüf diyerek kendini yatıştırmaya çalıştı. Sen onları görmüyorsun diye başka insanların hayatı durmuyor. Senin kadar Fırat'ın da hakkı var bu kahvede oturmaya ve istediğinin saçını okşamaya. Vardı elbette vardı ama bu durumun karmaşıklığını ortadan kaldırmıyordu. Yıllar boyu içinde taşıdığın ve artık bir parçan haline gelmiş birinin seninle Sizli bizli konuşurken birkaç ay öncesine kadar adını bile duymadığı bir başkasına bu kadar yakın durması, her insanın ayrı bir dünya olduğunun kanıtıydı ve can yakıyordu. Duygular gibi hatıralar da karşılıksız çıkabiliyordu. Aynı günler herkeste farklı izler bırakıyordu. Ve aynı hikayeye herkes farklı filmler çekiyordu. Ya da daha kötüsü, çok iyi tanıdığın biri sana boş gözlerle bakıyordu. Cız cız cız. Kalbinden yanık kokuları yükseliyordu. Yaklaşık bir saat sonra Deniz'le beraber kahveden çıkıp arabaya doğru yürürken kafasının içi birbirine çarpan soru işaretleriyle doluydu. Çok sessizdin dedi Deniz. Sen hepimizin yerine ses çıkardın. Yapma ya, yine mi çok konuştum? Narin cevap vermedi. Kafası allak bullaktı ve düşünceleri tek bir konu üzerinde dönüp duruyordu. Aradan geçen yıllar, dile kolay tam 16 uzun yıl, kendisini tanınmayacak kadar değiştirmiş olabilir miydi? Sarı uzun saçları artık kısacık ve siyahtı ama bunun dışında öyle aman aman değiştiğini sanmıyordu. Kilosu, mavi gözleri ve sol yanağındaki gamzesi değişmemişti. Yine de önünden geçtikleri bir cam mekanda aksini incelerken, ben onu hatırladım. O beni neden hatırlamadı diye sordu kendine. Sonra cesaretini topladı ve son bir saat içinde belki 10 kere üst üste sorduğu bu soruyu yine kendi yanıtladı. Sen onu hatırladın çünkü sen ona aşıktın. Şişko Necati'nin evlerine gelişinden sadece bir hafta sonra Narin tekrar okulunda, Mehmet de Yaslıhan Spor'daydı. Çocuk için nalburda kazandığı miktarın aynısını ödemişler, Recep'in daha fazlasını koparmak için yaptığı itirazlara kulak asmamışlardı. Moskov pazarlığı uzatmaya kalkınca sen bilirsin demişti Necati, kel kafasını sıvazlayarak. Ya bu paraya razı gelirsin ya da oğlun sokak aralarında yok olur gider, karar senin. Bunun üzerine Recep dişlerini sıkmış ve nazlana nazlana verilen rakamı kabul etmişti. Kabul etmeyip de ne yapacaktı? Tam diri diri mezara girdiğini, hayatının bittiğini düşünürken yeniden tutunacak bir dala kavuşmuştu. Geceleri yatağına uzanınca yanında uyuyan Kara Hatice'nin karanlığını unutuyor, Mehmet'in yükselişini, peşlerinden koşacak kulüpleri, gazetelerde oğlunun yanında yayınlanacak poz poz fotoğraflarını düşünüyordu. Parayı buldukları an boşayacaktı Hatice'yi. Onu ve kızları Yaslıhan'da bırakıp Mehmet'le birlikte İstanbul'a gidecekti. En güzel yerden bir daire satın alacaklar, dayayıp döşeyeceklerdi. Ondan sonra da adam gibi giyinecek, adam gibi yaşayacak, gününü gün edecekti. Kayınpederden gelecek mirastan bile iyiydi böylesi. Recep aslında 3 çocuğunu da doğduklarında pek sevmişti. Minik ellerini, ayaklarını, kendisinden geçme pembe beyaz tenlerini, mavi gözlerini, yavaş yavaş uzayan kirpiklerini seyre dalar, onları kucağından indirmezdi. Mehmet doğup da eve kadın, onu babasına ilk verdiği anda Hatice kocasının halini görünce sevinçten deliye dönmüş, falcı kadının söylediklerinin çıktığına bütün kalbiyle inanmıştı. Bir oğlan doğuracaksın ve ondan sonra kocanın evine de sana da bağlanacak, bambaşka biri olacak. Tamı tamına böyle demişti kadın ve Hatice, Recep'in oğluna nasıl baktığını, onu nasıl öpüp kokladığını görünce kadına verdiği parayı binlerce kez helal etmişti. Gerçi ilerleyen günlerde Moskov'un kendisine olan davranışlarında pek bir değişiklik olmadığını, hala eskisi gibi içki, kumar ve kadın peşinde koştuğunu görecekti. Ama yine de Mehmet'in varlığı evlerinin kasvetli havasını az da olsa dağıtmıştı. Mehmet 3 yaşına gelip de Recep onda Hatice'yi görene kadar sevmişti oğlunu. Sıcak bir yaz sabahı oğlan ter içinde uykudan kalkıp yatağın içinde dikilmiş ve babasına Hatice'nin gözleriyle bakmıştı. Aslında Mehmet'in kocaman mavi gözlerinin Hatice'nin kömür karası gözleriyle hiçbir benzerliği yoktu. Ama o bakış, işte o bakışa sinsice sinmişti karısı. Çocuk daha uyku mahmurluğunu üzerinden atıp yatağından inmeden kabuğunu terk eden bir sümüklü böcek gibi sıyrılmıştı sevgisinden Recep. Ansızın ve tamamen. Şadiye daha 1 yaşına gelmeden annesininkilerin küçük birer eşi olan ellerini kendisini kucağına alsın diye babasına uzattığında yemişti tokadı. Moskov Recep ağzını açıp tek bir kelime bile etmemişti. Ama Hatice görmüştü onun Şadiye'ye nasıl nefretle baktığını. Kendisine hep baktığı gibi bakmıştı çocuğa da. Küçük kızın yanağında Recep'in beş parmağının izi çıkmadıysa sebebi minicik yanağı, Recep'in koca parmaklarından sadece üçünün sağabilmesiydi. Neyse, Şadiye suratında üç parmağın iziyle kıçını yırtarcasına ağlarken Recep kapıyı vurup gitmiş, küçük kızı avutmakta Hatice'ye kalmıştı. Narin aralarında en uzun süre baba sevgisinden nasiplenendi. Tam 6 yaşına kadar annesinden tek bir iz bile belirmemişti kızın üzerinde. Pembe bir kar tanesi kadar güzel bir çocuktu ve Recep bile onu seyretmeye doyamıyordu. Elinden tutup Yaslıhan sokaklarında yürüdüğünde gelip geçen herkesin kızına bakması, onu sevmek istemesi göğsünü kabartıyordu. Ümmühan münasebetsizlik edip, bu kız aynı anası gibi yürüyor demese, belki de Recep onun tıpkı Hatice gibi içe bastığını hiç fark etmeyecekti. Ama Ümmühan öyle söyleyince dönüp kızına bakmış ve onun karısının adımlarıyla yürüdüğünü görmüştü. İçi kabarmış, yüreği tiksintiyle dolmuştu. Narin'i sevmeye o kadar alışmıştı ki, o sevgiyi yitirmenin üzüntüsünden olduğunu bile bilmeden günlerce içmişti. O günden sonra da kızın yüzüne bakmaz olmuştu. Narin bir anda Mehmet'ten, Şadiye'den, hatta Hatice'den bile daha gerilere düşmüştü babasının gözünde. Zavallı Hatice, kocasının çocuklarına böyle aniden düşman kesilmesinin arkasında ne olduğunu anlayamıyordu. En sonunda bu olanlara aklınca bir açıklama buldu ve buna sıkı sıkı tutundu. Büyü yapıyorlardı kocasına. Recep'in yakışıklılığını çekemeyenler, onun Hatice'yi almasına gücenenler bozuluyordu evlerinin huzuruna. Emindi bundan. Adının Hatice olduğundan emin olduğu kadar hem de. Ve ortalığa onlara bırakacak değildi. Düzenli olarak falcıların, büyücülerin kapısını aşındırmaya başladı. Recep'e çaktırmadan uzun yollar tepiyor, bu konularda nam salmış insanları, yatırları buluyor. Kocasını evde tutmak için yapmayacağı şey yok. Bir keresinde köftesine katıp leylek boku bile yedirmişti Recep'e. İşe yaramadığını görünce kendisine verilenlerin gerçekten leylek boku olmadığına kanaat getirmiş ve bir daha denemişti. Sonuç yine değişmemişti ama Hatice pişman değildi. Recep'ten yediği her dayakta aklına kocasının leylek boklu köfteleri midesine indirişi geliyor ve elini iman tahtasının üzerinde gezdirip "Oh olsun sana" diyordu. "Oh olsun sana Recep, ben dayağı yedim ama sen de boku yedin. Oh olsun." 5. Çalışmak akıl sağlığını korumanın en iyi yoluydu ve Allah'a şükür o günlerde Narin'in işi başından aşkındı. Sabahın köründe Kabataş'taki evinden çıkıp Maslak'taki ofisine gidiyor, akşam geç saatlerde yorgunluktan tükenmiş bir halde geri dönüyordu. Şikayet etmek aklının ucundan bile geçmiyordu. Çocukluğundan beri hep çok çalışmıştı. Bir sürü sebebi olmasına rağmen hiç depresyona girmemesini buna bağlıyordu. Girdiyse de bilmiyordu. Çünkü şartlar ona derhal oradan çıkmasını emretmiş, o da tıpış tıpış işinin başına dönmüştü. Hayat herkesin nazını çekmiyordu. Öte yandan bu yoğunluk içinde bile Fırat'la karşılaşmasını düşünecek zamanı buluyordu. Bu karşılaşmanın onu neden bu kadar sarstığını bir türlü anlayamıyordu. Günlerdir sıkıntı ve huzursuzluk içinde kıvranması, bu olayı böylesine büyütmesi çok saçmaydı. Bunu biliyordu ama üstesinden gelmeyi başaramıyordu. Gördüğü her erkek aklına Fırat'ı getiriyordu. Herkesin elleri onun elleri, herkesin saçları onun saçları oluyordu. Kim gülse Fırat gülüyordu ve sanki her bakış ondan geliyordu. Üstelik kendisi Fırat'ın hafızasında hiçbir iz bırakmamışken oluyordu bütün bunlar. Unutulmuş biri olmak kötüydü. Unutulmuş veya unutamamış biri olmak ise korkunçtu. Deniz arayıp "Ya yeter artık, başlayacağım senin işine, bir yemek yiyelim bari bu akşam" diye bağırmasa, Narin o geceyi seve seve yatağında televizyona bakarak noktalardı. Değişen görüntüler ve ışık kafasını boşaltmasına yardımcı oluyor, uyumasını kolaylaştırıyordu. "Tamam" dedi isteksizce, "ama lütfen yemekten sonra beni bir yere sürüklemek için uğraşma. Hakikaten çok yorgunum." Merak etme, oturup biraz sohbet etmek istiyorum seninle. Bir sürü şey oldu ve hiç konuşamadık. Anlatmam lazım. Biliyor musun, anlatmadan yaşayamam ben, dedi Deniz gülerek. Bilmez miyim diyerek için çekti Narin. Deniz'in hayatında olaysız geçen bir gün yoktu. Bir ayrılık, bir barıştığı sevgilisi Can. Araya giren başka erkekler. Aynı zamanda patronu olan amcasıyla bitmek bilmeyen sürtüşmeler. Heyecanla hayatına sokup çok geçmeden sıkılıverdiği arkadaşlar. Konusu bitmezdi Deniz'in. Yine de hakkını yememek lazımdı. Dünyadaki bütün deliklere girip çıkan ve oralardan binlerce değişik hikaye bulup anlatan bir arkadaş fena bir şey değildi. Sadece biraz yorucuydu. Şişhane'de yeni açılmış bir restoranda buluştular. Moda mekanları bulmak Deniz'in uzmanlık alanıydı. Gerçi bulmasına gerek kalmıyordu çünkü İstanbul'da hiçbir bar, restoran ya da gece kulübü Deniz'in haberi olmadan açılamazdı. İmkan yoktu buna. Narin krem rengi pantolon, ceket takımı ve mavi ipek gömleğiyle ortam için fazla ciddi bir görüntü sergilediğinin farkındaydı. O yüzden barda biraz oturmak için ısrar eden Deniz'i dinlemeden masaya geçmek istedi. Bütün gün koşturdum. Bar tepesinde dikilemem. Bir içki içip öyle geçeriz masaya, dedi Deniz. Bulunduğu her ortamın ve yaşadığı her saniyenin tadını çıkarmak isterdi. Masada da içebiliriz diye huysuzlandı Narin. Gittikçe daha uyuz oluyorsun. Hep uyuzdum ben. Hayır, bu kadar değildin. Gerçekten mi? Yemin ederim, son zamanlarda her şeye itiraz ediyorsun ve sürekli kıllık çıkarıyorsun. Tamam, barda oturuyoruz. Bakalım bu beni daha uyumlu ve sevimli yapacak mı? Bana daha sevimli gelmeye başladın bile, diyerek güldü Deniz. Şu baş öğretmen kıyafetiyle beni burada dikiyorsun ya, kısmet çıkar belki. Ya evet, kesin çıkar. İstanbul gece hayatı kısmetlerle dolu olsaydı senin bugün 7. evliliğine koşuyor olman gerekirdi. Önyargılı olmayalım. Evlenmekten bahseden kim, dedi Deniz. Ve barın öteki ucundaki tanıdıklarına el salladı. Irmak aradı. Seninle konuştuktan sonra onları da çağırdım. Bana anlatacakların var sanıyordum. Bak yine başlamışsın herkesi toplamaya. Seninle baş başa bir yemek yemek imkansız. Biliyordum böyle olacağını. İşte bundan bahsediyorum. Uyuz oldun derken. Bak hemen bağırmaya başladın. Her şeyi olay haline getiriyorsun, dedi Deniz.
Olay haline falan getirmiyorum. Bağırmıyorum da. Hala bağırıyorsun. Sakin olsana biraz. Deniz haklıydı. Narin bağırıyordu. Tamam, özür dilerim. Ben sadece ikimiz olacağız ve muhabbet edeceğiz sanıyordum. Ama haklısın, önemli değil. Hadi içki söyleyelim. Ben martini içmek istiyorum. Sen ne içeceksin, dedi ve barmene kendileriyle ilgilenmesi için işaret etti. Prosecco. Bak hala gerginsin.
Narin onu duymazdan gelerek içki siparişlerini verdi. Nar, beni dinle. Gerçekten tuhafsın son zamanlarda. Hiçbir şeyden zevk almıyorsun. Her şeyi büyütüyorsun. Dışarıya çıkmamak için bin dereden su getiriyorsun ve sürekli sinirlisin. Bence bir doktora gitmen gerek. Evet, bir doktora gitmeliyim yoksa Prozac modasını kaçıracağım ve lanetleneceğim. Salak salak konuşma. Prozac modası geçeli yıllar oldu. Ben senin uyarılarını dinliyorum, değil mi? Yani eleştirilerini dikkate alıyorum. En yakın arkadaşın olarak iyi olmadığını söylüyorsam sen de beni ciddiye almalısın. Her bokun en doğrusunu sen bilemezsin. Stres altındayım ve çok yorgunum. Bunların beni sinirli yapması doğal değil mi? Şirkete yeni biri alınana kadar da bu konuda yapabileceğim bir şey yok. 6. ayrımın sonu sayfa 57, devamı 7. ayrımda.